Ayrım 9. Sayfa 87. İlk görüşmemizden 3 hafta sonra benim evde gördüm Menark'ı. Çok kalabalık bir toplantının hemen sonlarına doğruydu. Sürekli rahatsız edilmekten kurtulmak için Marcelin ile ben Perşembe akşamları kapılarımızı ardına kadar açmayı yeğlemiştik. Böylece diğer günler kolaylıkla kapatabiliyorduk kapıları. Her Perşembe bizim dostumuz olduğunu söyleyenler geliyordu. Salonlarımızın büyük oluşu çok sayıda konuk kabul etmemizi sağlıyor ve her toplantı gece geç saatlere kadar sürüyordu. Onları çeken şeyin özellikle Marcel'in hayran olunacak inceliğiyle kendi aralarında konuşmaktan aldıkları zevk olduğunu sanıyordu. Çünkü bana gelince ben bu akşam toplantılarının henüz ikincisinde dinleyecek, söyleyecek hiçbir şey bulamadım ve sıkıntımı pek iyi gizleyemedim. Sigara salonundan büyük salona, sofadan kütüphaneye, bazen bir cümleye takılarak, etrafa pek az göz gezdirerek, fakat gelişi güzel bakınarak dolaşıp duruyordu. Antoine, Etienne ve Godefroy, karımın narin koltuklarına gömülmüş, meclisteki son oylama hakkında tartışıyorlardı. Hubert ile Louis, babamın koleksiyonunun harika ıslak kazı resimlerini özensizce ellerinde evirip çevirip buruşturuyorlardı. Sigara salonunda Matthias, Leonard'ı daha iyi dinleyebilmek için yanan purosunu gül ağacından yapılmış bir masanın üzerine bırakmıştı. Bir bardak portakal likörü halının üzerine yayılmıştı. Bir divana yüzüstü uzanmış olan Albert'in çamurlu ayakkabıları kumaşı kirletmekteydi. Soluk alınan toz ise eşyalarının korkunç çıpranmasıyla oluşmuştu. Bütün konuklarımı kollarından tutup dışarıya atmak için hiddetli bir arzu duydum içimde. Mobilyalar, kumaşlar, baskı resimler hepsi lekelenir lekelenmez bütün değerlerini yitiriyorlardı benim gözümde. Lekelenmiş şeyler hastalanmış ve sanki ölüme çağrılmış şeyler demekti. Hepsini kendim için saklamak, hepsini kilit altında koymak isterdim. Hiçbir şeyi olmayan Menark ne kadar da mutlu diye geçirdim içimden. Ben ise her şeyi saklamak istediğimden acı çekiyordum. Aslında bütün bunlardan bana ne? Az aydınlatılmış, sırsız bir ayna ile ayrılmış küçük bir salonda Marcel'in birkaç yakın dostuyla birlikteydi. Yarım yamalak uzanıvermişti yastıkların üzerine. Korkunç derecede solgundu ve bana öyle yorgun göründü ki korktum birden. Ve bunun sonuncu davet olacağı sözü verdim kendime. Epey geç olmuştu. Saatin kaç olduğunu anlamak için cep saatime bakmak üzereyken yelek cebimde Moktir'in küçük makasını hissettim. Ne diye çaldı makası bu çocuk? Hemen ardından onu kurcalayıp bozacak idiyse. Tam o anda omzuma dokundu birisi. Birden döndüm. Menark'tı. Konuklar arasında gece giysili bir tek oydu galiba. Henüz gelmişti. Kendisini karımla tanıştırmamı rica etti benden. Böyle bir şeyi kendiliğimden yapmazdım elbette. Menark kibardı ve yakışıklı sayılabilirdi. Kırlaşmaya başlayan uçları düşük gür bıyıkları korsanı andıran yüzünü ikiye ayırıyordu. Bakışlarındaki soğuk ateş iyilikten çok yürekliliği ve kararlılığı belirtiyordu. Marcel'in karşısında olmasıyla karımın ondan hoşlanmadığını anlaman bir oldu. Birbirlerine karşılıklı birkaç sıradan kibarlık cümlesi söylemelerinin ardından Menalk'ı sigara salonuna sürükledim. Sömürgeler Bakanlığı'nın ona verdiği yeni görevi daha o sabah öğrenmiştim. Bu konu nedeniyle maceracı meslek yaşamını anımsatan çeşitli gazeteler daha önce yaptıkları aşağılık saldırıları unutmuş görünüyor ve onu övmek için yeterli derecede yüceltici deyiş bulamıyorlardı. Son araştırmalarındaki ilginç buluşlarıyla ülkeye insanlığın tümüne yaptığı hizmetleri bile bile abartıyorlardı. Sanki insancıl bir amaç dışında hiçbir şeye kalkışmıyormuş gibi. Ayrıca bu övgülerde bir ödül payı bulması gerekiyormuşçasına ondaki özveri kendini adama yüreklilik gibi nitelikleri göklere çıkarıyorlardı. Onu kutlamaya başladım. Daha ilk sözcüklerde sözümü yarıda kesiverdi. Daha neler, siz de mi sevgili Michel? Oysa siz bana daha önceleri hakarette bulunmamıştınız, dedi. Bu saçmalıkları gazetelere bırakın öyleyse. Yozlaşmış görenekleri olan bir adamın hala bazı erdemleri olabileceğinden şaşkına düşmüş görünüyorlar bugün. Bende bulduklarını, ileri sürdükleri ayrıcalıkları ve yetenekleri ben bulamıyorum. Hepsi bir bütün olarak vardır ancak. Doğal olandan başka istediğim bir şey yok ve her eylemde doğal olan için duyduğum arzu onu yapmam gerektiğine ilişkin bir işarettir benim için. Çok ileri gidebilir bu, dedim ona. Umut ederim, diye sürdürdü sözlerini Menak. Of, çevremizdeki herkes bunun farkına varsaydı keşke. Fakat içlerinden birçoğu kendi kendilerine bir şey elde etmeyi zorlamayla yapabileceklerini düşünüyorlar ancak. Yapmacıktan hoşlanıyorlar yalnızca. En az kendisine benzediğini ileri sürüyor her biri. Her biri bir efendi saptıyor kendine, ona öykünüyor sonra da. Hatta öykündüğü efendiyi seçmiyor bile. önceden seçilmiş bir efendiyi kabul ediyor. Bununla birlikte insanda okuyarak keşfedilecek başka şeyler var bana göre. Buna cesaret eden yok. Sayfayı çevirmeye cesaret edemiyor kimse. Öykünme yasaları. Ben korkunun yasaları diye adlandırıyorum bunları. Kendini yalnız bulmaktan korkuyor insan ve böylece kendi kendini bile bulamıyor kesinlikle. Geniş alanlardan duyulan bu ahlaksal ürkeklik iğrenç bir şey benim için. Alçaklığın en berbatı bu. Hep yalnızken keşfedilir oysa. Ama burada kim keşfetmeye çalışıyor ki? Kişinin kendisinde duyumsadığı farklılık kesinlikle ender olarak sahip olunan şeydir. Her kişiye değerini veren şeydir. Ve işte ortadan kaldırılmaya çalışılan şey de budur. Herkes öykünüyor ve herkes yaşamı sevdiğini ileri sürüyor. Ben karışmadan sürekli konuşuyordum Enak. Söylediği benim geçen ay Marcel'ine söylemiş olduğumun aynısıydı. Onu onaylamalıydım dolayısıyla. Nedense bir tür alçaklıkla sözünü kestim onun ve o zaman benim sözümü kesen Marcel'ine öykünerek harfi harfine aynı cümleyi söyledim ona. Ancak sevgili Menalk, her birinin ötekilerin hepsinden farklı olmasını bekleyemezsiniz. Menalk birden sustu, bana acayip bir biçimde baktı. Sonra özep iyi akşamlar dilemek için tam bana yaklaşırken patavatsızca sırtını döndü ve Hector ile anlamsız şeyler konuşmaya koyuldu. Cümlem söyler söylemez çok anlamsız göründü bana. Özellikle de Menark'ın sözleriyle kendimi saldırıya uğramış hissettiğim kanısına kapılmış olabileceğine üzüldüm. Çok geç olmuştu. Konuklarım gidiyordu. Salon bütünüyle boşalmak üzereyken Menark yanıma geldi ve bana ''Sizden bu şekilde ayrılamam.'' dedi. Kuşkusuz sözlerinizi yanlış anladım. En azından böyle düşünmeme izin verin. Hayır diye yanıtladım. Yanlış anlamadınız sözlerimi. Fakat hiçbir anlamı yok bunların ve bunları söyler söylemez saçmalıklarından üzüntü duydum. Özellikle bu sözlerin sizin gözünüzde beni de biraz önce eleştirmiş olduğunuz ve en az sizin kadar benim de iğrenç bulduğum bu insanlar arasına katacağını hissettiğim için üzüldüm. İlke sahibi bütün insanlardan nefret ediyorum. Onlar diye konuşmayı sürdürdü gülerek Menalik. Bu yeryüzünde en tiksindirici olanlarıdır. Ne türden olursa olsun hiçbir açık yüreklilik beklenemez onlardan. Çünkü ilkilerinin yapmalarını buyurduğu şeyi yaparlar ancak. Yoksa yaptıklarının kötü yapılmış olduğunu kabul ederler. Sizin de onlardan biri olabileceğiniz hakkında duyduğum tek bir kuşku üzerine sözcüklerimin dudaklarım üzerinde birden donuverdiğini hissettim. O anda içimi kaplayan acı size karşı duyduğum sevginin nedenli güçlü olduğunu gösterdi bana. Yanılmış olduğumu umut ettim. Duyduğum sevgide değil fakat hakkınızda verdiğim yargıda. Yargınız yanlıştı gerçekten. Ah öyle mi? Dedi ansızın elimi yakalayarak. Dinlenip buradan ayrılmak zorundayım yakında. Fakat sizi yine görmek isterim. Bu kez gezim diğerlerinden çok daha uzun ve daha tehlikeli olacak. Ne zaman döneceğimi bilmiyorum. 15 gün içinde yola çıkmam gerek. Buradaki herkes yolculuğumun bu kadar yakın olduğundan habersiz. Yalnız size açıklıyorum bunu. Şafakta yola çıkacağım. Yolculuk öncesindeki gece her defasında korkunç sıkıntılarla dolu bir gecedir benim için. Bir ilke insanı olmadığınızı kanıtlayın bana. Bu son geceyi benimle birlikte geçirmek isteyeceğinize bel bağlayabilir miyim? Fakat daha önce görüşürüz dedim biraz şaşırarak. Hayır, bu 15 gün boyunca kimseye görünmeyeceğim. Hatta Paris'te de olmayacağım. Yarın Budapeşte'ye gidiyorum. 6 gün içinde Roma'da olmak zorundayım. Oralarda Avrupa'dan ayrılmadan önce kucaklamak istediğim dostlarım var. Bir başka dostum Madrid'de bekliyor beni. Kabul. Bu uykusuz geceyi sizinle birlikte geçireceğim. Ve şiraz şarabı içeceğiz. Bu akşam toplantısından birkaç gün sonra Marcel'in sağlığı pek iyi gitmemeye başladı. Çoğu zaman yorgun olduğunu söylemiştim daha önce. Fakat yakınmaktan kaçınıyordu ve ben de yorgunluğunu durumuna verdiğimden bunu doğal olarak görüp kaygılanmaktan kurtuluyordum. Epey budala ya da yeterince bilgili olmayan yaşlı bir doktor İlk önceleri bizi tam anlamıyla rahatlatmıştı bu konuda. Ancak ateşle karışık yeni rahatsızlıklar o sıralar en yetenekli uzman olarak bilinen Doktor TR'yi getirtmeme neden oldular. Kendisini daha önce çağırmamış oluşuma şaşırdı ve uzun bir süre önce uygulanmaya başlanmış olması gereken katı bir rejim önerdi. Marcel'in düşüncesizce bir cesaretle kendini çok yormuştu o güne dek. Ocak ayı sonunda olması beklenen doğuma kadar uzanıp dinlenecekti. Kuşkusuz biraz kaygılı olan ve itiraf ettiğinden daha çok acı çeken Marcel'in en sıkıcı tıbbi önerileri yumuşakça boyun eğdi. Ancak doktor T.R.'nin çocuğa etki yapabileceğinden kuşkulandığı ölçüde kinin vermesi üzerine kısa süreli bir başkaldırıda bulundu. 3 gün boyunca kinin içmeyi ısrarla reddetti. Sonra ateşin yükselmesiyle birlikte buna da uymak zorunda kaldı. Ama bu kez büyük bir üzüntüyle ve sanki geleceği acıyla sırt çeviriyormuşçasına boyun eğdi. Bir çeşit dinsel tevekkül, o zamana kadar kendisine destek olan iradesini kırdı ve böylece bunu izleyen günlerde sağlığı birden bozuluverdi. Daha sıcak bir ilgi gösterdim ona ve durumunda önemli bir ciddilik bulunmayan TR'nin sözlerini kullanarak elimden geldiğince yatıştırmaya çalıştım. Fakat kaygılarımın şiddeti beni de telaşa düşürdüler sonunda. Ah, ne kadar tehlikeli bir şekilde umuta ve ne denli belirsiz bir geleceğe dayanıyordu mutluluğumuz. Bir zamanlar yalnızca geçmişten tat alan beni, yaşanan anların apansız lezzeti sarhoş edebilir diye düşünüyordum. Ama şimdiki zamanın geçmişi tatsızlaştırmasından daha çok gelecek şimdiki anı tatsızlaştırıyor ve Sorrento'da geçirdiğimiz geceden beri bütün aşkım, bütün yaşamım geleceğe gönderme yapıyordu. Bu arada Melanka söz verdiğim akşam geldi çattı. Böyle bir kış gecesi boyunca Marcel'ini yalnız bırakmaktan sıkıntı duymama karşın yine de elimden geldiğince randevumun ciddiliğini, verilmiş sözümün önemini kabul ettirebildim ona. O gece biraz daha iyiydi Marcel'in ama ben tasalıydım. Yanında kalması için bir hemşire buldum fakat sokağa çıkar çıkmaz duyduğum kaygı daha da şiddetlendi. Bu kaygıdan kurtulamadığım için kendi kendime sinirlenerek bununla mücadele edip içimden söküp atmaya çalıştım. Böylece bu acı dolu kaygıya hem çok yakın hem de çok uzak olan fakat onun tarafından yaratılan ve daha çok mutluluğun yakınında bulunan bir aşırı gerginlik, acayip bir coşkunluk durumuna ulaştım yavaş yavaş. Saat epey geç olmuştu. Hızlı adımlarla yürüyordum. Yoğun bir kar yağışı başladı. En sonunda diriltici temiz bir hava soluduğum, soğuğa karşı mücadele ettiğim için mutluydum. Rüzgarın, gecenin, karın karşısında olduğum için mutluydum. Yavaş yavaş tadını çıkarıyordum enerjimin. Geldiğimi duyan Menalk merdivenlerin başında belirdi. Sabırsızca bekliyordu beni. Solgundu ve biraz gergin görünüyordu. Paltomu çıkarmama yardım etti ve ıslak botlarım yerine yumuşak acem terlikleri giymeye zorladı beni. Ateşin yanındaki küçük yuvarlak bir masanın üzerine çeşitli şekerlemeler konmuştu. Odayı aydınlatan 2 lamba ocağın ateşinden daha fazla bir ışık vermiyordu. Menalk, Marcel'in sağlığını sordu ilk önce. Konuyu uzatmamak için çok iyi olduğunu söyledi. ''Ya çocuğumuz, onu bugünlerde bekliyorsunuz değil mi?'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Bir ay içinde.'' Menalk yüzünü gizlemek istermişçesine ateşe doğru eğildi. Susuyordu. O kadar uzun süre suskun kaldı ki sonunda canım sıkılıp ben de ne konuşacağımı bilemez duruma geldim. Ayağa kalkıp birkaç adım attım. Sonra ona yaklaşarak elimi omzuna koydum. O zaman sanki düşüncesini sürdürüyormuşçasına ''Bir seçim yapmak gerekir.'' diye mırıldandı. ''Önemli olan ne istediğini bilmek.'' ''Hoppala, gitmek istemiyor musunuz yoksa?'' diye sordum. Sözlerine ne anlam vermem gerektiğini de kuşkuya düşerek. ''Öyle görünüyor. Karar vermediniz mi hala?'' ''Neye yarar ki? Karısı ve çocuğu olan siz kalıyorsunuz. Binlerce yaşam biçiminden ancak birini tanıyabilir her kişi. Başkalarının mutluluğuna imrenmek deliliktir. Çünkü bunu nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Mutluluk hazır değil, ısmarlamadır. Yarın yola çıkıyorum, biliyorum. Bu mutluluğu boyuma göre biçmeye uğraştım. Yuvanın sakin mutluluğunu sürdürün siz.'' Ben de kendi boyuma göre biçmiştim mutluluğumu diye haykırdım. Fakat büyüdüm. Şimdi mutluluğum dar geliyor bana. Bazen boğuluyormuş gibi oluyorum. ''Aman, alışırsınız ona.'' dedi Menak. Sonra önümde durup gözlerini gözlerime dikti ve ben söyleyecek bir şey bulamayınca biraz üzgünce gülümseyerek ''Ona sahip olduğunu sanırsınız. Oysa onun tarafından sahip olunmuşsunuzdur.'' diye sürdürdü konuşmayı. ''Kendinize Şiraz koyun sevgili Michel. Her zaman tadamazsınız bunu. İranlıların Şiraz ile birlikte yedikleri şu pembe hamur tatlısından da alın. Bu akşam sizinle birlikte içmek, yarın gideceğimi unutmak ve bu gece sanki hiç bitmeyecekmiş gibi söyleşmek istiyorum. Günümüzde şiirin, özellikle de felsefenin, ne yüzünden birer ölü yazın haline geldiklerini biliyor musunuz? Çünkü yaşamdan ayrılmıştır onlar. Yunanistan doğrudan doğruya yaşamı idealize ediyordu. Öyle ki sanatçının yaşamının kendisi bile şiirin bir gerçekleşmesiydi. Filozofun yaşamı ise felsefenin eyleme dönüştürülmesiydi. Ayrıca yaşama karışmış olan bu iki yazının birbirlerini tanımamazlıktan gelecekleri yerde felsefenin şiiri beslemesi, şiirin ise felsefeyi dile getirişi hayran kalınacak bir inandırıştı. Oysa bugün güzellik etkin değil, eylem güzel olma kaygısı taşımıyor ve bilgelik de başka yerlerde etkisini gösteriyor. Neden, dedim, bilgeliğinizi yaşayan siz anılarınızı yazmıyorsunuz? Ya da, diye devam ettim güldüğünü görerek, yalnızca gezi anılarınızı? Çünkü anımsamak istemiyorum, diye yanıtladı sorumu. Bunu yaparsan geleceğin gelmesini engellediğimi ve geçmişi ayaklar altına aldığımı sanacağım. Dünü bütünüyle unutarak her saatin yeniliğini yaratıyorum. Mutlu olmuş olmak bana yetmiyor kesinlikle. Ölmüş şeylere inanmam ve artık olmamayı hiç olmamış olmak ile bir tutarım. Düşüncelerimden çok ileride olan bu sözlerden sinirlendim sonunda. Geriye çekmek, durdurmak istedim onu. Ama boşunaydı sözlerine karşı çıkmaya çalışmam. Zaten Menalt'tan daha çok kendime sinirleniyordum. Suskun kaldım böylece. O bazen kafes içindeki bir yırtıcı hayvan gibi oradan oraya gidip geliyor, bazen ateşe eğiliyor, bazen uzun süre susup sonra birden ''Zavallı beyinlerimiz, anları mumyalamayı becerebilselerdi keşke.'' diyordu. Fakat çok zor anları korumak. En zarif olanların içi boşalır, en şehvetli olanlar ise çürüyüp gider. Ardından gelen en hoş olanlar en tehlikelileridir. Şimdi pişmanlık duyulan şey en hoş olandı bir zaman. Yeniden uzun bir suskunluk ve sonra sürdürüyor sözlerini. Yerinmeler, acınmalar, pişmanlıklar arkadan bakınca geçmişin sevinçleridir. Geriye bakmayı sevmem ve geçmişimi uzaklarda bırakırım. Tıpkı bir kuşun uçmak için gölgesini terk etmesi gibi. Of Michel, her sevinç bizi bekler hep. Fakat her zaman yatağı boş bulmak, yalnız olmak ve kendisine bir dul gibi gelinmesini ister. Of Michel, her sevinç günden güne bozulan çölün kudret helvasına benzer. Platon'un anlattığı hiçbir tasın içinde alıkonulamayan Ameles kaynağının suyunu andırır. Her an getirdiği her şeyi alıp götürür. Daha uzun süre konuştu Menalk. Söylediği her şeyi burada aktaramıyorum ama sözlerinin çoğu içime öylesine güçlü kazıntı ki bir an önce unutmuş olmak isterdim onları. Hayır, bana yeni bir şey öğretmemiş oldukları için değil. Fakat sözleri birdenbire düşüncemi bütün çıplaklığıyla önüme koyuyorlardı. Öyle bir düşünce ki onu tüllerle örtmüş ve böylece boğmuş olduğumu umabilmiştim neredeyse. İşte böyle geçti bu uykusuz gece. Sabahleyin Menalk'ı trene kadar götürüp bindirdikten sonra Marcel'in yanına dönmek için yolda yalnız yürürken içimin korkunç bir kederle Menalk'ın hayasız neşesine karşı bir nefretle dolduğunu hissettim. Bunun yapay olmasını diledim. Yatsımaya zorladım kendimi. Ona yanıt verecek hiçbir şey bulamamış olmama sinirleniyordum. Onu mutluluğundan, aşkımdan kuşkulandıracak birkaç söz söylemiş olduğuma sinirleniyordum. Sonuçta kuşkulu mutluluğuma, Menalk'ın deyişiyle sakin mutluluğuma dört elle sırlıyordum. Ne yazık ki dışlayamıyordum içimdeki kaygıyı. Ama bu kaygının aşkım için bir besin olduğunu ileri sürüyordum. Şimdiden küçük çocuğumun bana güldüğünü gördüğüm geleceğe bel bağlıyordum. Çocuğum için ahlakım kendini yeniden düzenliyor ve sağlamlaştırıyordu. Kuşkusuz kararlı adımlarla ilerliyordum. Ne yazık, o sabah eve girdiğimde henüz ilk odada alışılmamış bir düzensizlik gözüme çarptı. Beni hemşire karşıladı ve ılımlı sözcüklerle hamileliğin son aşamasına gelmemiş olmasına karşın karımın geceleyin berbat sancılarla sonra da acılarla kıvranmaya başladığını anlattı. Kendini çok kötü hisseden karım doktoru çağırtmış ve geceleyin çabucak gelen doktor hala karımın yanından ayrılmamıştı. Sonra sanırım benim sarardığımı gören hemşire içimi rahatlatmak isteyerek şimdi her şeyin yolunda gittiğini söylemeye koyulmuştu ki Marcel'in odasına doğru fırladım. Oda epey loştu. İlk önce eliyle bana susmamı işaret eden doktoru seçebildim. Sonra da hafif karanlıkta tanımadığım bir yüzü. Kaygıyla gürültü çıkarmadan yatağa yaklaştım. Marcel'in gözleri kapalıydı. Korkunç derecede solgun olduğundan öldüğünü sandım ilk bakışta. Fakat gözlerini açmadan başını bana doğru çevirdi. Odanın karanlık bir köşesinde tanımadığım yüzün sahibi çeşitli nesneleri yerleştirip saklıyordu. Parıldayan aletler ile pamuklar gördüm. Kana bulanmış bir bez parçası gördüm. Gördüğümü sandım. Ayakta sallandığımı hissettim. Neredeyse doktorun üzerine doğru düşüyordum. Beni tuttu. Anlıyordum. Anlamaktan korkuyordum. Ya bebek? Diye sordum kaygıyla. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Antoine. A, N, T, O, I, N, E. Etienne. E, T, I, E, N, N, E. Godefroy. G, O, D, E, F, R, O, Y. Matthias. M, A, T, H, I, A, S. Leonard. L, E, O, N, A, R, D. Albert. A, L, B, E, R, T. Özep. E, U, S, E, B, E. Ameles. A, M, E, L, E, S.